Ayrım 35. İkinci adam. 1950-1964. 3. cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 467. Geçici anayasa. Milli Birlik Komitesi daha 12 Haziran 1960'ta yasama yetkisi almış, bu komiteye meclis yetkisi verilmişti. Milli Birlik iktidarının bir numaralı kanunu teşkil eden bu vesika, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki geçici kanun ismini taşır. 27 maddeden ibarettir ve 27. madde bu kanunu Milli Birlik Komitesi yürütür hükmünü getirir. Bu suretle eski anayasa aslında ilga olunmuş, meclis kapanmış ve devletin idaresi kanunen de komiteye intikal etmiş oluyordu. Kanunun giriş kısmını teşkil eden genel hükümler, ihtilalin gerekçesiyle yeni ve geçici idarenin korunması zaruretlerini şöyle ifade eder. İktidar partisi idarecileri tarafından anayasanın çiğnenmesi, Türk milletinin bütün fert ve insanlık hak ve hürriyetlerinin ve masumiyetlerinin ortadan kaldırılması, muhalefet murakabesi işlemez hale getirilerek tek parti diktatoryası kurulması suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi fiilen bir parti grubu durumuna düşürülmüş ve meşruluğunu kaybetmişti. Ordu İş Hizmet Kanunu'nun 34. maddesiyle Türk yurdunu ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumak görevi kendisine verilmiş olan Türk ordusu, vatandaşı birbirine düşürmemek suretiyle Türk vatanını ve milli varlığı tehlikeye koymuş olan eski iktidara karşı bu mukaddes kanuni vazifesini yerine getirmek ve hukuk devletini yeniden kurmak için Türk milleti adına harekete geçerek milleti temsil vasfını kaybetmiş olan meclisi dağıtıp iktidarı geçici olarak Milli Birlik Komitesi'ne emanet etmiştir. Bu suretle artık ihtilal idaresi bir devlet olarak teşekkül ediyordu. General Madanoğlu'nun biraz hafiften aldığı bilim heyeti, ihtilali ilk meşruluk fetvasından sonra şimdi de bir geçici anayasa sağlayarak vazifesini yapmış oluyordu. Bu kanunun altında 3 Milli Birlik Komitesi üyesinin imzaları vardı. Çünkü kanunun birinci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hükmünce sahip olduğu bütün hak ve yetkileri Milli Birlik Komitesi'ne ait kılıyordu. 6. madde, eski Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı, bakanları ve iktidar mensuplarını yargılamak üzere bir Yüksek Adalet Divanı kuruluşu getiriyordu. Şu halde eski iktidar adamları için istikbalin bir şeyler getireceği artık belliydi. Yüksek Soruşturma Kurulu da aynı maddeyle teşkil olunuyordu. 10. madde, Milli Birlik Komitesi üyelerinin kendi arzuları ile komiteden çekilebileceklerini fakat yeminlerine ihanetleri mahkeme hükmü ile sabit olmadıkça komiteden çıkarılamayacaklarını sağlıyordu. Bilindiği gibi bu hüküm işlemeyecek ve 13 Kasım'da Bürsel'in bir kararı ile Milli Birlik Komitesi ilga ve yeniden teşkil edilerek 14 eski üye mahkemesiz kadro ve yurt dışına atılacaktır. Komite müzakereleri bir iş tüzükle düzenlenecekti. Madde 14. 17. madde bir devlet başkanlığı tesis ediyordu. Bu hem Milli Birlik Komitesi'nin hem de Bakanlar Kurulu'nun da başkanı oluyordu. 16.6.1960'ta Yüksek Adalet Divanı'nın muhakeme usulüne ait geçici kanun kabul edildi. Bu 26 maddelik bir kanundu. Her sanık savunmada isterse 3'e kadar avukat tutabilecekti ve duruşmalar açık olacaktı. Bu arada ve 28.6.1960'ta inkılabın korunmasına ait geçici ve 6 numaralı kanun çıkarıldı. Bu kanun nezaret ve muhafaza altına alınmış olanlar hakkında yetkileri artırıyordu. Nihayet 18 Ağustos 1960'ta da inkılap mahkemeleri hakkındaki 62 sayılı kanun çıkarıldı. Fakat bu mahkemeler hiçbir zaman harekete getirilemedi. Eğer Yüksek Adalet Divanı yerine Milli Mücadele Devri'nin İstiklal Mahkemesi'ne benzer fakat ölüm cezalarının infaz yetkisi olmayan inkılap mahkemeleri harekete getirilebilseydi sanıyorum ki ihtilalin sıhhati korunur ve bir yasa da safhasına saplanılmayabilirdi. Halbuki mesela Alparslan Türkeş, komiteden tasfiyesinden 5 gün evvel gençlere verdiği bir konferansta bile inkılap mahkemelerinin önleyici bir huzur vasıtası olduğunu savunuyordu. Ama bilindiği gibi bu mahkemeler hiçbir cepheleriyle harekete getirilemediler. İnkılap mahkemeleri kanunu 62 maddeden ibaretti. 1. ve 2. teşkilat maddeleri şu hükmü getiriyordu. Madde 1. Bakanlar kurulunca gösterilecek lüzum üzerine Türkiye Cumhuriyeti Milli Birlik Komitesi'nce yeteri kadar sabit veya gezici inkılap mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin merkezleri ile kaza çevreleri Türkiye Milli Birlik Komitesi'nce tayin edilir. Madde 2. Bu mahkemeler bir başkan ile iki üye ve savcıdan teşekkül eder. Her mahkeme için yeteri kadar yedek üye ile yeter sayıda savcı yardımcısı bulunur. Bu mahkemelerin hakim, savcı ve bunların yedek ve yardımcıları Bakanlar Kurulu'nun bir misli fazlasıyla göstereceği adaylar arasından Türkiye Cumhuriyeti Milli Birlik Komitesi'nce seçilir. Fakat bu teşkilat maddelerinin dikkati çeken bir zaafı vardı. O da bu mahkemelerin Bakanlar Kurulu'nun göstereceği lüzum üzerine kurulmasıydı. Halbuki Milli Birlik Komitesi iktidarında, yani ihtilal safhasında Bakanlar Kurulu ancak teknik bir cihazdı. İnkılapçı organ değildi. Yasama merceği Milli Birlik Komitesi'ydi. Mahkemeler ise inkılap mahkemeleriydi. Binaenaleyh inkılabın savunulması bahis konusuydu. İnkılap anlamının ve bunu tehdit eden suçların takdiri ise ancak inkılapçı merceğin, yani komitenin takdirine bağlı olabilirdi. Yoksa teknik bir organ haline inen, pasif bir kurul mahiyetine düşen ve mesela hiç haberleri yok iken bir gecede 10 vekili birden komitece az olan bir bakanlar kurulundan inkılabı koruma yolunda kesin ve cüretli davranışlar beklenemezdi. Zaten görevleri müteallik 3. madde dahi yetersizdi. Ancak çeşitli kanunların kapsadığı bazı efali içine alıyordu. Bu efalin içine ise mesela yasa da sanıklarına atfedilen suçlar giremezdi. Hülasa inkılap mahkemeleri daha doğarken havada kalmaya ve işlememeye mahkumdu. Nitekim de öyle oldu. Vekiller heyeti hiçbir yerde bir inkılap mahkemesi kurulmasına lüzum görmedi. Halbuki bu mahkemeler Milli Birlik Komitesi'nin elinde bir teftiş organı olmasa bile pekala bir ihtilal tribünali vazifesini görebilirdi. Böylece de ya yassı adanın yükü azalır yahut buna gidilmeye hatta lüzum bile kalmayabilirdi. Bit tabii mahkemenin görevlerini ona göre tayin etmek suretiyle. Hülasa inkılap mahkemeleri mevzuunda kabine Milli Birlik Hükümeti'nin değil, Milli Birlik Hükümeti kabinenin inisiyatifine tabi kalıyordu. Niçin böyle oluyordu? Evet, niçin böyle oluyordu? Yani Milli Birlik Komitesi bir bakışta hem memleketin hakimiydi, mutlak yetki ve karar sahibiydi, hem de dikkatle bakıldığı zaman sağlam bir zeminden ve inisiyatiften mahrum bir organdı. Yani aslında Milli Birlik Komitesi hem kendi içinde hem dışarıya karşı daha baştan zaaflarını ortaya seren bir organdı. Komitenin bu zaafları ise aslında ihtilalin de birer zaafı oluyor, ihtilali köstekliyordu. Bu zaaflar nelerdi ve nereden geliyordu? Bu soruların cevapları üzerinde fazla genişliğine ve derinliğine durmaya bu kitabın hacmi ve planı elbette ki müsait değildir. Çünkü bir kitabın konusu nihayet ikinci adamın hayat mihveri etrafında olayların, şartların ve bu olayların cereyan ettiği havanın hikayesidir. Ama madem ki bu hikayenin çerçevesinde bir de 27 Mayıs hadisesi ve sonrası vardır, o halde ne kadar kısa da olsa, ne kadar ana hatları ile de olsa bu zaafların en önemlilerini kısaca işaret etmekte fayda ve zaruret vardır. 27 Mayıs ihtilalinin ve Milli Birlik rejiminin başlıca zaaflarını şu dört esas üzerinde toplamak mümkündür. 1. Lidersizlik. 2. İhtilal öncesinde bir merkezi komitenin yokluğu ve teşkilatsızlık. 3. İhtilalden sonra uç teşkilatının yaratılmayışı ve komitenin tek başına ve havada kalışı. 4. İhtilal sonrası için programsızlık. 27 Mayıs ihtilalinde ve sonrasında lidersizlik mutlaktır. Cemal Gürsel lider değil, başkandı. Lider ise önder ve teşkilatçıdır. Lider tayin olunmaz, kendi kendini tayin eder. Çünkü lider, yani önder ve teşkilatçı, hem hareketin hem kendi otorite ve etkilerinin yaratıcısıdır. Lider, havada esen rüzgarları herkesten önce sezen, bu rüzgarların dilini herkesten iyi anlayan, herkesten önce değerlendiren, geleceğin rüyasını gören ve bütün bunları dile getiren adamdır. Lideri toplum yaratır ve toplumun davaları besler. Onun gıdası ihtirastır ve ihtirasını toplumun davalarına ve ihtiyaçlarına yöneltme sanat ve mantığına sahiptir. 27 Mayıs ihtilalinin ise ihtilalden az veya çok önce özlemcileri, hatta sözcüleri, çaba güdenleri olmuştur. İstanbul'da ve Ankara'da bir kısım kurmaylar gidişattan memnun değildiler. Bir şeyler yapmak ihtirasındaydılar. Fakat bütün özlemleri nihayet bir darbeyi hükümet teşebbüsünü hiçbir zaman aşmış görünmemektedir. Yani ihtilalcilerin ufku geniş değildi. Hele bir inkılap davasına hiçbir zaman yönelemediler. Çünkü 27 Mayıs hareketi toplumun yapısında uzun vadeli ekonomik, sosyal ve politik bünye değişikliklerini hedef tutan bir havaya sahip değildi. Yani 27 Mayıs bir inkılap başlangıcı değildi. Çünkü böyle bir inkılap hazırlanmış, işlenmiş, bir önder ve mücahit kadroya mal edilmiş bir fikir sistemine, bir ideoloji ve doktrin temeline dayanır. 27 Mayıs'ın aktif subaylarından bunu beklemek zaten doğru olmazdı. Çünkü onlarca dava nihayet siyasi ve askeri bir darbeydi. Kaldı ki arkalarında bir de Mustafa Kemal'in hatırası vardı. İnkılabı o yapmıştı. Gerçi bu inkılap tamamlanmamıştı. Devam ettirilmemiş ve ikmal olunmamıştı. Mustafa Kemal'in sosyal yapıda fethedebildiği siperler bile sarsılmıştı. Hatta birer birer kayboluyordu. 31 Mart'tan kalan bir Said-i Kürdi, yeşil bayrağını Orta Anadolu'da pervasız dolaştırabiliyor ve devletin büyükleri olan bazı bakanlar onun cuma namazından çıkarken ellerini öpebiliyorlardı. Ama 27 Mayısçılarında işte bu inkılap alanlarında mücadele, görüş ve programları olduğuna dair ortada belirtiler yoktur. 27 Mayıs'ın önderi, öncüsü, teşkilatçısı ve daha ihtilal olmadan sloganlarının vericisi olarak bir liderden yoksunluk, hareketin şanssızlığı olmuştur. İhtilalden sonra da lider ve şöhretler, yıldızlar yaratmamak yolundaki tutuk siyaseti ise bu şanssızlığı tamamlamıştır. Çünkü hatta Cemal Gürsel bile Milli Birlik Komitesi Başkanı, Devlet Reisi, Başvekil ve Milli Savunma Bakanı gibi en üstün yetkileri üzerinde topladığı halde Milli Birlik Komitesi'nin toplantılarında tek başkan, değişmez başkan dahi değildi. Otoritesini geçmişteki teşkilatçılık mücadelelerinden ve davasının zaferinden almıyordu. Otoriter bir lider ve onun etrafında şöhret yıldızları yaratamamak gayreti de 27 Mayıs'ın izahı müşkül tarafıydı. Gerçi ihtilalin kısa vadeli hedefler için yapıldığı, birkaç ay sonra seçimlere gidilip oyları kim kazanırsa iktidarın ona devredileceği, hatta Demokrat Parti'yi bile seçimlere sokacakları yolunda yapılan beyanlara göre böyle otoriter liderlere ve Suriyeli davalara ihtiyaç duyulmamıştır denilebilir. Ama bu 3 ayda seçim ve kayıtsız şartsız oy kutsallığı yalnız ihtilalin kendini inkar edişi değil, bizzat ihtilal anlamını da bir nevi hafife almaktan başka bir şey olamazdı. Çünkü 3 ayda seçim ve iktidara kim gelirse gelsin ancak bir askeri hükümet darbesi manasını taşır. Halbuki 27 Mayıs her şeye rağmen bir hükümet darbesi değil, bir ihtilaldi. Çünkü yeni bir anayasa getiriyordu ve bunu getireceğini daha ilk günden ve icraatıyla ilan ediyordu. Anayasa ise ekonomik, sosyal ve politik müesseseler demekti. Yeni enstitüsyonlar demekti. Milli hakimiyette bir nevi yapı değişikliği demektir, reformlar demektir, hatta inkılaplar demektir. Bütün bunların kaderi 3 aylık bir mizansene ve ondan sonra da kalabalıkların oy gösterilerine nasıl bırakılabilirdi? O kalabalıklar ki eğer Milli Birlik Komitesi 3 ayda hakikaten yeni bir seçime gitse, hatta bu seçime Demokrat Parti'yi sokmasa bile neticede belki gene Demokrat Parti'yi hem de kahir bir çoğunlukla iktidara getirebilir ve ihtilalciler bir süre sonra kendilerini pekala cezaevlerinde bulabilirlerdi. Çünkü kabul etmek lazımdır ki 27 Mayıs ihtilali bir halk hareketi değildi. Ve bu hareket eğer ihtilalden önce yaklaşan normal seçimlerde CHP'nin bir şansı var idiyse o şansı da sarsmıştı. Yassıada da davaları eski iktidar adamlarını nice köy ve mahalle kahvelerinde birer kurban, birer kahraman haline getirmişti. Öyle ki Menderes'in kutsal ve kanatlı bir kırat üstünde Eyüp Sultan semalarında uçarken görüldüğüne dair haberler bilindiği gibi basına kadar düşmüştü. Hatta Menderes'in Yassıada'ya yüzlerce vasıtayla hücum edilip kurtarılacağına dair haberler bile dalgalanmıştı. Gürsel bu haberler üzerinedir ki Yassıada'yı yerle bir edeceği yolunda garip beyanlarda bulunmuştur. Demek ortada bir DP ve Menderes misliği vardı. Hülasa artık iş işten geçmiş ve ortada yapılacak şey ihtilalin ihtilalleştirilmesinden ibaret kalmıştı. İşte bu yapılamadı. Fakat ne var ki ihtilal öncesinde gizli bir merkezi komitenin yokluğu ve teşkilatsızlık 27 Mayıs ihtilalini ihtilalden sonra içinde bir programsızlık içinde bırakmıştı. Bu yönsüzlük, maksatsızlık ve programsızlık yalnız Madanoğlu'nun gelişigüzel sohbetlerinde değil, bizzat Gürsel'in de çoğu ya birbirleriyle ya olaylarla çelişen beyanlarında da görünür. Evet, ne yapılacaktı? Ama bunun cevabını vermek için de şunların bilinmesi lazımdır. Memleketin kemal devrini bu kadar çabuk takip eden siyasi soysuzlaşma neden olmuştu? Bu soysuzlaşmayı önleyecek ekonomik, sosyal, politik yapı meseleleri ve değişiklikleri neler olmalıydı? Hülasa bir takım ana meseleler ki bunların derinliğine inilmiş olması lazımdı. Bu da nihayet biraz dünya görüşü ve kültür meselesiydi. İhtilalin bir uç teşkilatı yaratamamasına ve böylece kendi içine kapanıp tabii olarak ve süratle parçalanmasına yol açan gerçek de 27 Mayıs'ın büyük ve hayati bir zaafı oldu. Evet, Milli Birlik Komitesi'ni memlekette hangi örgüt, hangi teşkilat temsil ediyordu? Hiç. Çünkü vilayetlerde valiler, kumandanlar gerçi Milli Birlik iktidarının temsilcileriydiler. Ama bürokratik veya idari teşkilattan, önceden hazırlanmamış, ihtilal prensiplerini benimsememiş bir kumandan kademesinden bu temsil görevi ne kadar beklenebilirdi? Hem öyle bir devrede ki daha önce siyasete karışmış yahut merkeze körü körüne bağlanmış bir takım kumandanlar, valiler hem de başta genelkurmay başkanları da dahil olduğu halde Yassıada'da bulunuyorlardı. Mesela Erzurum'da, Sivas'ta, Konya'da, Darende'de, Gürün'de ihtilalin mücahidi, temsilcisi ve savunucusu yahut ihtilalin gözü kulağı kimdi, kimlerdi? O inananlar ve savunucular ki bu ihtilali kaderlerini bağlamış olacaklardır. İhtilalci organın uçları, savaşçıları olacaklardır. İşte böyle bir örgütlenme yoktu. Halbuki şu basit ve biraz da Alaturka 1908 meşrutiyet ihtilali bile, mesela Binbaşı Enver Bey, kolağası, ön yüzbaşı Niyazi Bey gibi evvelce kendi birliklerinden başka yerde adları bilinmeyen bir takım genç insanları adeta 24 saat içinde birer efsane kahramanı şöhretiyle milletin karşısına çıkarmayı bilmişti. İttihat ve terakki kulüpleri, taşra merkezleri ve o yola baş koymuş siyaşörleri, şairleri, hatipleri, gazetecileri sayesinde süratle bir iktihatçı tipi yaratmıştı. Orduya ise hakim kalarak 31 Mart irticağını güçlü bir hareket ordusuyla hızla bastırabilmişti. Nihayet 27 Mayısçıların orduya hakim kalamamak ve kendi işlerinde parçalanmak talihsizliklerini de bu kısa tahlillere eklenmelidir. Bu neden böyle oldu? Bunun binbir sebebi arasında bir tanesinin üstünde kısaca durmalıyız. Bir kurmaylar ve subaylar kuşağının eğitimi. Bu üstünde duracağımız sebebin örgüsü, usulleri ve yapısı 27 Mayıs'tan hatta DP iktidarı devrinden daha öncelere gider. Ve konu o devrede subaylar ve kurmaylar eğitimidir. Çünkü bu subay ve kurmaylardır ki 27 Mayıs hareketinin ve ihtilal devrinin aktif unsurları oldular. Acaba bu nesil nasıl yetiştirilmişti? Vaktiyle ve 1908 arasındaki kurmaylar kuşağı, ki bu kuşağı temsil edenlerden her biri hemen bütün hayatları boyunca milletin kaderine müdahale etmişlerdir. Memleketin mukadderatına damgalarını vurmuşlardır. Enver Paşalar, Mustafa Kemaller, Cemal, Halil, Kazım Karabekir, Ali Fuat, İsmet, Refet Paşalar ve arkadaşları bu kurmaylar neslinin mensubudurlar. Bunların hem ihtiraslarına hem hayal ufuklarına sınır yoktu. Fiilen çökmüş bir imparatorluğu kurtarmak için İran sınırlarından Orta Afrika sahrasına, Adriyatik'ten Yemen'e, Basra Körfezi'ne kadar uçsuz bucaksız bir alem içinde çarpıştılar. Yendiler, yenildiler ama yenilgiyi hiçbir zaman kabul etmediler. Her defasında bittiği yerden başladılar. Hatta imparatorluk çökünce yeni bir devlet kurdular. Öyle ki bunlardan bazıları, mesela Enver, Cemal, Halil Paşalar, imparatorluk çöküp de düşman onlara dar ağaçları hazırlayınca eski imparatorluğun sınırları dışında ve eski imparatorluk kadar geniş yeni saltanatlar kurmanın hayalini ve mücadelesini kendilerini verdiler. Gerçi bu kuşak harp okullarında 1001 Abdülhamit yasağı içinde yetişti. Kitaplar, gazeteler yasaktı. Bütün idealizm ve antuzyaz vecd gıdaları Namık Kemal'in elden ele dolaşan vatan şiirlerinden ibaretti. Ama o devir bir istibdat devriydi. 1950'den öncesine gelince bu devrin askeri eğitiminin merhum Fevzi Çakmağan ve arkadaşlarının görüşü hakimdir. Mareşal ise tam 22 yıl aynı vazifede kalmış ve tabii dünyanın problemleri askerlik alanlarında bile 10 üzerinden aşmıştır. Harp okulunu bir defa bile ziyaret etmediği söylenir. Ama şu esaslar kesin ve değişmezdi. Harp okullarına gazete giremez, mektep kitapları dışında kitap giremez, derslerden başka ve hariçten konferanslar yasaktır. Dışarıda konferanslara ise gidilemez. Halbuki dışarıda yürüyen, ilerleyen bir büyük alem vardır. Memleket binbir iktisadi, sosyal, ekonomik davalar içinde kıvranır. Dünya ise büyük hadiseleri gebedir ve en azından ikiye bölünmüştür. Bir tarafta ihtilacı sosyalizmin dalgaları eser, bir tarafta süper kapitalizm ve süper emperyalizm gelişir ve Türkiye dünyanın bu iki rejim arasındaki bitişme hattı üzerindedir. O halde yarın bu subaylar, bu kurmaylar büyük davalarla karşılaşacaklardır ve vatan gemisini yürütmek, kayalara çarptırmamak için bu denizde esen fırtınaların manalarını az çok anlamalıdırlar. Hatta hiç değilse Atatürk'ün söylediklerini, onun haber verdiklerini, onun kendilerine emanet ettiklerini bileceklerdir. Hülasa dünya değişmişti. Robot askerler devri artık geçmişti. Ama bu değişiklik bir türlü anlaşılamıyordu. O halde 27 Mayıs öncesinde ihtilal çabalarına giren ve nihayet 27 Mayıs'ta memleketin kaderini eline alan subaylardan, kurmaylardan bizim memleket davaları ve dünya meseleleri üstünde aslında ne beklemeye hakkımız vardı? Sosyal inkılapları mı bilsinlerdi? Dünya çatışmalarını mı bilsinler? İhtilaller mi okumuş olsunlardı? Nihayet memleketin ağırlığı omuzlarına binince o binbir çelişme demek olan toplum yapısının hangi davasına, hangi ihtiyacına nüfuz etsinlerdi? Devrilen hükümetin ve meclisin adamları tutuklanacaklar mı, tutuklanmayacaklar mı, bir komite kurulacak mı, kurulmayacak mı, hükümet teşkil edilecek mi, edilmeyecek mi, ihtilal kanunu çıkaracak mı, çıkarmayacak mı, işler bile bilinmeyince. O günlerde yapılmış bir anket bazı düşündürücü neticeler vermişti. Cumhuriyet Gazetesi adına Müşerref Hekimoğlu, ihtilal idarecileri Milli Birlik Komitesi üyeleriyle konuştu. Arada onlara hangi kitapları okuduklarını sordu. Çoğu, Beyaz Zambaklar Memleketinde cevabını verdi. Sonrası yok. Yahut bir veya ikisi Pollyanna'yı okumuş. Hani şu masum genç kızın hikayesini. Beyaz Zambaklar Memleketinde kitabı küçük bir çeviridir. Aslı Rusyalı Grigori Petrov'un 1868-1925 eseri. Genç yaşta öğretmen okulları öğrencileri veya öğretmenler için 2 saatte okunacak çekici bir eser. Ama ihtilalcilere vereceği hiçbir şeyi yok. Çünkü eserin kahramanı Sinelman, bir taraftan kültür, eğitim öncüsüdür, boynunda silahı, belinde kılıcı olmayan, kaleler fethetmeyen güçlü bir idealist. Ormanlardaki yabani çilekleri değerlendirmekten, köylerde mektepler açmaya, şirketler kurmaya kadar çeşitli iyi hizmetlerde bulunur. Ama o kadar. O halde bütün hayatında ve ders kitapları dışında nasılsa bu küçük esercikten müstakbelin ihtilacıları hangi dersi, hangi kültürü alabilirlerdi? Kısacası ve en doğrusu Supi Karaman'ın bir konferansta söyledikleridir. Aslında bakılırsa 8 ay önce bile tam teşekkül etmiş bir ihtilal komitesinden pek de bahsedilemez. Sonra ne yapabilirdik ki? Biz bir şey okumamıştık, bir şey bilmiyorduk ki bizden ekonomik, sosyal işler, reformlar beklensin. Buna rağmen yapılanları, yapılabilenleri ve nihayet yeni bir anayasanın getirilebilmesini ve bu anayasada yeni müesseselere yer verilişini bütünüyle 27 Mayıs ihtilalcilerinin alacakhanesine kaydetmek lazımdır. Şimdi artık olayların akışına geçebiliriz. Ordu hastadır. 27 Mayıs ihtilali ordunun itibarını ve memleket için önemini birden yükseltmişti. Kabul etmek lazımdır ki Cumhuriyet'le beraber ordu bir nevi arka planda çalışır hale gelmişti. Hele İstiklal Savaşı'nın Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet Paşalar gibi şöhretli yıldızlarının tasfiyesi ve zaten ondan önce de arka plana kayışları halk içinde askeri şöhretler devrini gölgelemişti. Sebzi Çakmak kendi kapalı ve klasik eğitim ve teşkilat usullerini yürütmekle beraber ordunun halk karşısında görünüşü ancak törenlerde mümkün oluyor gibiydi. Hele harp okulları tamamen kendi işlerine kapanmışlardı. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın bile harp okulunu bir kere dahi ziyaret etmediğini yukarıda işaret etmiştik. Atatürk'ün orduyu siyaset dışı tutmak yolundaki prensibi ise malumdu. Ama fiiliyatta bu siyaset dışı tutma çabası ihtimal ki ordunun büsbütün pasifleşmesi şeklini alıyordu. Bu sebeple 27 Mayıs'ta ordunun birden sahneye çıkışı ve hele genç subaylarla genç kurmayların yasama yetkisini kendilerine toplayıp icra alanlarında da vazifeler alışı, memleketi bir askeri idarenin kuruluşu, milletin ordu ve askerlik gelenekçiliğini biraz da harekete getirdi. Ve durum yadırganmadı. 27 Mayıs ihtilalinin 1. ve 2. ay dönemlerinde henüz bir şey sarsılmamıştı. Fakat 3. ayın ortasından itibaren ihtilal komitesinin yeterliği ve programlılığı üzerinde bazı şüpheler uyanmaya başladı. Nihayet Temmuz sonlarına doğru bu şüpheler oldukça yaygınlaştı. Bu gelişmeleri ve onlarla ilgili meseleleri o zaman Ankara'da yayınlanmakta olan Kudret ve daha sonra Ankara Telgraf gazetelerinde neşredilen baş yazılarında izlemeye ve incelemeye çalışmıştım. Fakat Milli Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel tarafından Temmuz sonunda ve İstanbul'da Harp Akademisi'nin diploma tevzi töreninde yapılan kısa beyanat bu şüphe bulutlarını birden yoğunlaştırdı. Gürsel kısaca ve açıkça "Ordu hastadır," diyordu. Yeni çıkan kurmaylar bu hasta orduya yetişmeliydi. Gerçi hastalığın mahiyeti ve sebepleri iyice açıklanmadı. Fakat aradan 1-2 gün geçtikten sonra 3 Ağustos 1960'ta 2 Ağustos 42 numaralı kanunla 235 general ve ertesi günde 5000'e yakın subay birden emekliye sevk edilip ordudan uzaklaştırılınca orduda her şeyin pek de yolunda olmadığı kendiliğinden açığa vurdu. İş Milli Birlik Komitesi'nin 26 Temmuz gecesi ve emeklilik kanununda yapılacak bir tadil teklifiyle karşılaşması şeklinde başladı. Ordudan kitle halinde subaylar ve generaller tasfiye edilecekti. Onların mağduriyetini önleyecek mali tedbirler alınmak isteniyordu. Ama bunun için mali kaynak da bulmak lazımdı. Ertesi gün o da bulundu. NATO kuvvetleri kumandanı Norstad acele Ankara'ya çağrıldı. İş ona anlatıldı. O da bu hareketi uygun buluyordu. Yardım vaat etti ve hakikaten de Amerika bu iş için 12 milyon dolarlık bir kaynak sağladı. Amerika zaten daha 4 Temmuz'da hükümete 1 milyar liralık bir yardım anlaşmasını imzalamıştı. Şimdi de bu muntazam yardımı kabul ediyordu ve yeni idare NATO'ya bağlıyız, CENTO'ya bağlıyız anonslarının mali sahada ilk fiili karşılıklarını sağlamış oluyordu. Amerikan müdahalesi üzerinde ilk günlerdeki kuşkular da artık maddeden ortadan kalkmış bulunuyordu. 26 Temmuz'da çıkarılan kanun gizli tutuldu ve 3 Ağustos'ta yayınlanarak aynı gün tatbikata girişilmiş oldu. 35. ayrımın sonu, sayfa 478.